Ayrım 13.
Bu tür insanlar, hele onlar gibi hassas ve yaratıcıysalar, bütün sert, katı ve kalın görüntülerin ardında yumuşak, şefkat ihtiyacında, çekingen, biraz hastalıklı, asıl tipleri gizlerler. Selen bana baktı, gözlerinde Mike'ı üzmemek için bu konuyu fazla deşmeyeceğini anlatan bir bakış vardı, mesajını aldım. Biraz bozuldum. İnsanların daima bir düello içinde olduklarını üzülerek düşündüm. Sonra Selen'in Amerika'da yaşadığı yıllar, mekanlar, kültürel konular üzerinde konuştular, birlikte güldük. Anılar değiş tokuş edildi. Bir ara Selen yine kendini tutamadı. Bari Martin Eden'ı öldürmeseydi, şu senin London'ın Mike. Çok sevmiştim o tipi çünkü. Ama Martin Eden zaten London'ın kendisiydi Selen. İçime ateş düşmüş gibi irkildim. Mike'ın ses tonundaki heyecan, neredeyse keyif, bir gün kendisini de intihar edebileceği olasılığını ilk kez o an hissettirdi bana, tedirgin oldum. Ama eğlenceli bir gündü ve çabucak dağıldı bulutlarım. Veda etmek üzere kalktığımızda Mike bir gün kendi evine ya da kıyak bir restorana yemeğe davet etti Selen'i. Sevinçle kabul etti Selen, el sıkıştılar. Tam çıkıyorduk, Mike döndü. Annesinin intihar acısını kim hafifletiyor diye merak ediyordum. Seni tanıyınca anladım. Dostluğun ve sevgin buna yetecek kadar güçlü Selen, dedi. Şaşıran Selen bana baktı. Ne intiharı, kimin annesi intihar etmiş diye küçücük bir çığlık attı. Tabii ki Nilsun'un annesi. Ertesi yıl Mike Brezilya'ya doğru yola çıkarken onu yolcu etmek için Selen'le havaalanına gitmiştik. Uçağı havalandı, görmediğini bile bile el salladık arkasında. İçimde onu son kez görüyormuşum gibi ezik bir duygu vardı. Hemen bu duyguyu boğup büyümesini ve beni üzmesini önledim. Bana bıraktığı pek çok anıyı ve Martin marka gitarını düşünüp avundum. Hala annenin intihar ettiğini mi sanıyor? İlk kez sormuştu Selen. Şaşkınlık içinde yalanımı öğrendiği o günden bir yıl sonra ilk kez. Evet, Mike hala ve hep annemin intihar ettiğini sandı. Sonuna dek inandı buna. Ne zaman niyetlensem, ne zaman gerçeği anlatmayı düşünsem, onu uğratacağım büyük düş kırıklığını görür gibi oluyor, korkuya kapılıyordum. Belki de bu uydurma intihar olayının aramızda özel bir bağ kurduğuna şiddetle inanıyor oluşum, belki de onu üzmek istemeyişimden çok kendimi kurduğum bu öykü içinde daha çok seviyor oluşum. Bilemiyorum. Terk edilme korkusuna gelince bunu özellikle düşündüğümü sanmıyorum. Çünkü 14 yaşımın 15'e döneceği o son yazdan sonra daima bir terk edilme fobisiyle iç içe yaşayacaktım zaten. Gördüğüm, bildiğim, yakın olduğum insanlar en sevdiklerini, en değer verdiklerini bile kolayca terk edebiliyorlardı. Taze ilişkilerine terk ettikleriyle ihanet edebiliyor, sonra hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürüyorlardı. İhanet ve terk kaçınılmazdı. Aksini bilmiyordum. Theo'ya rastlamamıştım henüz. Acı. Acı çekmek en kötü duyguydu. Acı çekmek terk edilmekle özdeşleşmişti bende. Acı çekmekten kaçabilmek, bu duyguyu engelleyebilmek ya da geciktirebilmek için her şeyi yapardım, her şeyi. Örneğin terk edilmeden terk etmek, incitilmeden incitmek vesaire. Mike'dan sonraki ilişkilerimde bu üslubu benimseyişimi acımasızlık olarak nitelendirip beni kınayanların ihanet, yalnızlık ve terk edilmişliğin güvensizlik, aşağılanmışlık duygularını daha geç ve göğüslenebilecek yaşlarda yaşayan şanslı ve sağlıklı insanlar olduğunu düşünüyordum. Hiç kimseden beni anlamasını beklemezdim zaten. Hiç kimseden. Ne Selen'den, ne Mike'dan, ne de Theo'dan. Çünkü babamdan beklemiştim. Çünkü annemden ve Cem'den. Çünkü bütün dünyadan beklemiştim. Ama sonunda beklemediğim şeyler oldu. Mike'a anlattığım yalnızca bir intihar fantezisiydi ve bu ona yaşamımda söylenmiş en güzel yalandı. Benimse hiç pişmanlık duymadığım tek yalanım. Mike'tan çok şey öğrenmiştim. Uzun süre aynı yerde yaşayamayan insanlardan da o. Türkiye'de 4 yıl yaşamadan önce İtalya'da çalışmış, şimdi de Brezilya'ya gidiyordu. Daha sonra kim bilir neresi. Çünkü o sürekli kendini arayan mavi gözleriyle babasının izini sürüyordu ve bu anlamda biz birbirimize benziyorduk. İkimiz de babalarımıza tutkun çocuklardık. Farklı biçimlerde de olsa terk edilmiştik ve ikimizin de anne imgesi silikti. Onun Türkiye'ye gelmeden önce İtalya'da yaşadığını biliyordum. Ama İtalya'dan önce nerede olduğunu hiç sormamıştım. O da bana Vietnam'dan söz etmemişti. Soran ve öğrenen Selen'di. Selen, ah Selen. Mike'ın bana bir dost, bir sevgili olarak kattıklarının yanı sıra bir öğretmen olarak da eşsiz katkıları oldu. Korkularımı, yalnızlıklarımı, anlaşılmazlıklarımı bilmemezlikten çıkartıp aydınlatmanın yollarını gösterdi bana. Çünkü Mike hamal okurluktan kurtulup iyi koku alan, iyi okur olmanın sırlarını öğretti bana. Bu anlamda hayatımı kurtardı benim. Babam yalnızca mesleki kitaplar, dergiler okurdu. Anneannem tutucu ama iyi bir okurdu. Yeni yazarlara ve edebiyat akımlarına karşı kuşkucuydu, gelenekselciydi. Annem pek okumazdı. Sonra Selen girdi yaşantıma, bir kitap kurdu. Ama onunla geçen ilk yıllarım kendi duygusal çalkantılarım nedeniyle ondan yararlanmamı engelledi. Belki de ona tepki vermek için önceleri uzak durdum kitaplardan. Selen'den daha çok elinde kitaplarla yaşayan insan figürünün yeniliği ve farklılığı formasyonunu edindim diyebilirim. Derken Mike çıka geldi. Hemingway'i, London'ı, Steinbeck'i, Faulkner'ı ile tabii daha sonra da kitap okumayan insanlara asla tahammül edemeyen Theo. İyi ki geldiler, hoş geldiler ve beni de kendilerine benzettiler. Türkiye'de 4 yıl geçirdim Nisu. 3'ü seninle, uzun 4 yıl. Daha fazla kalmak alışkanlık canavarını uyandırır. Önce sinsice beslenir bu canavar, sonra seni yönetmeye başlar. Çok tehlikelidir bu canavar, çok. Beraberliğimizin son 5 ayında artık onun öğrencisi değil, üniversiteli bir kızdım ve ilişkimizi gizlememize gerek kalmamıştı. Yine de alışkanlık canavarı olmalı, gün ışığına çıkartmamıştık. Kalk benimle gel, yepyeni bir ülkeye gidelim. Belki de benimle gel dediği ilk kadın bendim. Ama onun sevilen kadın erişilemeyendir saplantısı vardı. Babası Alicia'ya ulaşamamıştı, onunla gidersem erişilmiş olacaktım. Öte yandan gitmek, yepyeni bir ülkede yeni bir yaşam kurmak öyle çok cazip gelmiyordu. Halbuki sokaklarında kötü anılarım olmayan bir kent, odalarına yalnızlıklarım sinmemiş bir ev, hiç de fena gelmiyordu kulağıma ama sanırım ben bu eski ülkede yeni bir yaşam kurmak istiyordum. Belki de hesaplaşacağım anılar, duygular ve kişiler buradayken. Okuldan birlikte mezun olup farklı fakültelere giren iki kızla birlikte yaşadığımız evin, Selen'in çalıştığı büroda bana ayarladığı part-time işin ve ayaklarımın üzerine yeni yeni basıyor oluşumun keyfini tadalı çok az olmuştu. Hem sonra Mike'la Brezilya'ya gidersem kısa süre sonra terk edilenin ben olacağımı çok iyi biliyordum. Yerleşilmiş bir ülke kadar erişilmiş bir kadın da onu tüketecekti. Mike'ın uçağının ardından bakarken terk edilmekten çok terk etmenin hüzünlü keyfini yaşıyordum. Bundan sonra sık sık yaşayacağım zehir tadında çok gösterişli bir bela çiçeği gibi çiğniyordum hüznü dişlerimin arasında. Kıtır kıtır, usulca ve zevkle. Henüz liseye başladığım yıllardı. Babamla Selen yeni tanışmışlardı. O sancılı babamlarda yemek akşamlarının birinde sormuştu Selen. Lise bitince hangi fakülteyi seçeceksin Nisu? Mesleki ideallerin neler? Doktor olacağım diye kesip atmıştım. Tıpkı babam gibi. Zavallı Selen, o yıllarda babam gibi diye başlayan konuşmalarımdan ne baygınlıklar geçiriyordu kim bilir. Biyokimya master'ı yapıp babamın laboratuvarında uzman olarak çalışacağım. Çok kararlıydım ve hiç tereddüdüm yoktu. Halbuki üniversite sınavlarında ilk tercihimin mimarlık ve yüksek bir puanla Selen gibi bir mimar olmak üzere teknik üniversiteye kaydoluşumu o zaman bile bilmiyordum. Biyokimyacı olmak isteğim, yalnızca babama olan ilgim ve sevgimle açıklanabilecek bir şeydi sanıyorum. Biyokimyacı olan herkesin onun gibi işine aşık, işiyle mutlu olabileceğini sanıyordum. Oysa ki 3 yıl boyunca meslekler kadar kendimi ve ilgi alanlarımı da tanımaya başlamıştım. İçinde yaratıcılığın ve sanatın yer aldığı masa başı, kağıt, kalem işi bir mesleğin bana daha uygun olacağına karar verdiğimde Selen'in kişiliğine, çalışma özgürlüğüne duyduğum hayranlığın da Bunda etkisi vardı kuşkusuz. Hepimizin meslek seçiminde rol alan birisi vardır mutlaka. İş adamı Fikret'le evlenip onun Boğaz'daki gösterişli, kristal avizeli evine taşınan annem, Cem'in liseyi de yatılı okumasını, benim de ancak yatmadan yatmaya eve dönmemi neden gösterip, boşanırken ona kalan eski evimizi satmıştı. Lise sona gidiyordum o sıralar ve vaktimin çoğu ya okulda ya da Mike'ın evinde geçiyordu. Hafta sonları babamlarla, Mike'la, üniversite kursları, müzik kulübü gibi uğraşlarla öyle doluydum ki evimizin satılması, kendi eşyalarımla anneannemin evine taşınmam beni fazla etkilememişti. Belki de daha önce olanlar bana bağışıklık sağlamıştı. Cem'e gelince 2 haftada bir eve çıkışları önce 3'e sonra ayda 1'e düştü. Annemin sık sık yinelediği "Artık burası da eviniz, bize de gelin" sloganı bozguna uğramış bir reklam kampanyası gibi hiç tutmadı. Bizi apar topar arabasıyla götürdüğü 2 kez dışında onun evine gitmedik. Ne Cem ne ben. Cem'le ilgili olarak o yıllardan anımsadığım en önemli şeyler, giderek hatları anneme benzeyen, hoş bir delikanlıya dönüşüyor olması, hızla uzayan boyu, notlarının yüksekliği ve terbiyesiyle okulun gözdesi oluşu, basketbol takımı kaptanlığına gidecek yolda ilerleyişidir. Benimle ilişkisi ise son derece zayıf, mesafeli ve silikti. En önemlisi annemden de kopmuştu. Anneannem, sanırım yaşantımızda oluşan bu hızlı ve kökten değişimi en yalnız yaşayan oydu. Yıllarca karşı dairede yaşayan kızı ve torunlarını bir arada görmeye alışmıştı ve onun yaşı göz önüne alınırsa aniden sayılabilecek bir zaman diliminde karşısına görgüsüz ve saygısız bulduğu yeni komşular taşınmış, her gün gördüğü insanlar, yakınları sağa sola dağılmıştı. Üstelik onun tutunacağı ne yeni kocası, sevgilisi, dersleri, arkadaşları ne de önünde upuzun akan koskoca bir yaşamı vardı. 77 yaşındaydı, dinçti ve çok gururluydu. Kitap okuyor, yürüyüşler yapıyor, arkadaşlarıyla buluşuyordu. Ama özellikle annemin evimizi satıp beğenmediği komşulara onu mahkum edişi, bizim yerimize kim gelirse beğenmeyecekti kuşkusuz, anneannemi çok sarsmıştı. Yeni komşularına rastlamamak için sokağa çıkmadığı günler oluyordu son yıllarda. Yaşlı kalbi kırılmış, dünyaya küsmüştü. Akşamları benimle pek ender konuşuyordu. Hiç sormaz, benim anlattıklarımla yetinirdi. Oysa ben artık taze bir üniversiteliydim. Arkadaşlarımla bir ev tutmak, daha farklı bir hayat kurmak, kendi düzenimde yaşamak istiyordum. Bu konuyu babamlara açtığımda en büyük desteği Selen'den gördüm. Çalıştığı büroda bana yarım gün ufak bir işe ayarlamak, aynı eve birlikte taşınmak istediğim kızları bir gün davet edip tanışmak fikri hep ondan geldi. Kendilerine yakın bir ev tutulması önerisiyle de babamı tavladı. Tek sorun anneannemdi. Onu bırakırsam yapayalnız kalacaktı. Anneannemi terk etmeli miydim? Anneannemin hayatı mı, kendiminki mi önemliydi? Kendi hayatını düşünmeyi bırakırsan, yaşamın boyunca hep başkaları için yaşarsın ve herkes buna alışır. Mike böyle derdi. Onun evinde bir bahar akşamı oturmuş, gitar çalıp şarkı söylüyorduk. Bob Dylan akşamı yapmıştık, yalnızca onun şarkılarını söylüyorduk. Duvarlara onun fotoğraflarını asmıştık. Mike'la sık sık böyle akşamlar hazırlardık. En çok Cohen ve Dylan'a takılırdı. Ben de zevkle katılırdım ona. Birkaç kez üsteledim ama başka bir yorum yapmadı. Anneannen senin mutluluğunla mutlu olacaktır. Nasıl mutlu olursan onu seç. Selen daha pratikti. Böylece anneannemi mutlu etmek işi sonunda benim omuzlarıma yüklenip kalmıştı. Nihayet karar verdim. 2 arkadaşımla babamlara yakın bir apartmanda bir daire kiraladık. Üçümüz de ailelerimizin, benim babam ve bir anlamda Selen'in yardımıyla evi döşedik, yerleştik. Sevimli öğrenci evlerinden biri. İlk deneylerin, mutluluk ve sancıların yaşanacağı o öğrenci evlerinde. 2 yıl boyunca hiç aksatmadan haftada bir anneannemi ziyarete gittim. Bana güzel Girit yemeklerinden ve çay saati kurabiyelerinden yaptı. Ona yeni evimi, okulumu anlattım, dinledi. Bazı hafta sonları Cem'le yine onun evinde buluştuk. Anneannem sonuna dek kardeşimle bana bir ev sundu ve bunu korudu. Ne kucakladı, öptü, kokladı bizi, ne azarladı, dedikodu yaptı. Hiç aksatmadan sağlam bir kale oldu. Kapısını açtı bize. 2 yıl sonra banyoda düşüp öldüğünde ölüm raporuna 79 yaşında beyin kanaması yazıldı. Bence ölüm nedeni yürek kanamasıydı. Çünkü insan mutsuzluktan ölebilir. Selen o gün büroya gelmedi. Evinde de yoktu. Babamı aradım, o da laboratuvarına gitmemişti. Evlerini aradım, telefona yanıt verilmedi. İkisinin de nerede olduğunu bilen yoktu. 2 gün hiç haber alamadım onlardan. Artık kollarına, deneyim ve yorumlarına koşacağım Mike da yoktu. Gideli 1 yıldan fazla olmasına karşın yokluğuna hala alışamadığım Mike'ın evinin önünden geçtim ve anneanneme gittim. Ama ne Selen ne de babam onu ilgilendirmiyor, bahisleri bile üzmeye yetiyordu anneannemi. O sıralar üniversitede 3. yılımdı ve doçent bir mimarla beraberdim. O gece onun evinde kaldım. 3. gün okulda 2 dersim vardı. Çıkışta yine telefon kulübesi önünde ağaç oldum, yoklardı. Büroya gittiğimde büronun ortağı Murat Bey'in de artık meraklandığını görünce iyice telaşlandım. Önce polisimi, hastanelerimi aramalı diye düşünürken babam telefon etti. Sesi berbattı. Rüyada gibi konuşuyordu. İş için kent dışında olduğunu, biraz önce döndüğünü söyledi. Beni merak etme kızım. İlk kez bunu söylüyordu. Çok merak ettim tabii. Bir taksiye atlayıp evlerine gittim. Kapıyı Selen açtı. Yüzü bembeyazdı. Gülümsemeye çalıştı, beceremedi. Çarpıldı ifadesi ve dehşetli bir gözyaşı yağmuruna tutuldu. Özür dilerim Nilsu, özür dilerim. Banyoya koştu, kapıyı içeriden kilitledi. Kulağımı kapıya yapıştırıp dinledim. Su, hınkırış ve hıçkırık sesi fışkırıyordu banyoda. Salon karmakarışlıktı. Çalışma masasının üzeri boş kahve fincanları ve kahve lekeleriyle kirlenmiş paftalarla doluydu. Kanepenin üzerinde bir yastık, bir battaniye, yüzlerce kirli kağıt mendil vardı ve ben 20 yaşında birkaç ilişki eskitmiş genç bir kadındım. Artık kanepe üzerindeki yastıkla battaniyenin ne anlama geldiğini biliyordum. Biliyordum bilmesine de kondurmaktan korkuyordum. Mutfakta savaş alanı gibiydi. Lavabo kurumuş bulaşıklarla dolmuş, tezgahın üzerine kuru ekmek dilimleri yığılmıştı. Buzdolabı bomboştu, çaydanlık yanmıştı. Halbuki hem babam hem Selen son derece titiz ve düzenli insanlardı. Ama mutsuzluğun ilk patolojik belirtisi köklü alışkanlıklarını terk etmek ya da abartmaktır. Uykusu kıt birisi uzun uzun uyumaya başlar. Sigara içmeyen sigaraya dadanır. Titiz olan serkeşliğe, konuşan bir başkası sessizliğe gömülür. Yemek sevgisi oburluğa, içki sempatisi alkolizme, karamsarlık zifiri karanlığa dönüşebilir. Banyodan çıktığında güçlükle kendine çeki düzen vermeye çalışmış ama becerememiş, darmadağınık ve ıslak bir kadın vardı karşımda. Elinde mendil yerine bolca tuvalet kağıdı, yüzünde ağlamaktan yorgun, birer çizgi gibi kalmış gözleri vardı. Bir koltuğa çöktü kaldı, bekledim, çıt yoktu. Hızlı hızlı soluk alıp veriyor, kendi içinde uzun bir yolculuğu sürdürüyordu. Usulca kalktım, mutfağa gidip 2 fincan yıkadım, çaydanlığı temizleyip su kaynattım, kavanozun dibinde kalan kahveyi fincanlara bölüştürüp kaynamış suyla karıştırırken içim titreyerek düşünüyordum. Ne olacaktı şimdi? Ne yapacaklardı? Tanrım, babam Selensiz nasıl yaşardı? Babam mı, ben mi? Elimde kahvelerle salona dönüp pencereleri açtım. Terasın hali de berbattı. Bitkiler susuzluktan boyunlarını bükmüştü. Selen'e baktım, donmuş gibi oturuyordu. Tek yaşam belirtisi arada bir burnunu çekmesiydi. Çıkıp çiçekleri suladım çabucak. Aslında hamaratlığım düşünmek için vakit kazanmak gereksiminden kaynaklanıyordu. Tekrar yanına döndüğümde kahveler ılınmıştı. O öylece oturuyordu. Alıcı gözüyle baktım ona. Bir jean pantolon giymişti, bir de kazak. Kazağın dikişleri dışarıdaydı ama o kazağı ters giydiğinin farkında bile değildi. Ayakları çıplaktı, üşüyor olmalıydı. Yatak odası olarak kullandıkları bölmede bir çift çorap getirmek için gittiğimde Hint perdeli dolabın bir kısmının boş olduğunu gördüm. Bomboş. Babamın eşyaları yoktu. Yatağa baktım, pijamaları da yoktu. Koşarak Selen'in yanına döndüm. Sesim çıldırmış bir tonla yankılandı yorgun duvarlarda. Konuşsana Allah aşkına Selen, neler oldu bu evde? Varlığımı ilk kez anımsarmış gibi şaşkınlıkla baktı bana. Belliğini yitirmiş gibi uzun uzun inceledi beni. Sanki kim olduğumu çıkartmakta zorlanıyor gibi bir hali vardı. Korktum. Selen'in aklını yitirdiğini sanıp paniğe kapıldım. Kahve dolu fincanı alıp dudaklarına dokundurdum, irkildi. Gözlerini kırpıştırdı. Sonra küçük bir çocuk gibi ağzını açtı ve ben ona kahvesini yudum yudum içirdim. Titremeye başladı. Battaniyeyi omuzlarına doladım. Arkasına yaslandı, yutkundu üst üste. Her şey öyle inanılmazdı ki. Başını bana çevirip tanıyarak baktığında yine ağlıyordu. Babamı ne çok seviyor olmalı diye düşündüm. İçim titredi. Acaba bir gün ben de bir erkeği böyle çok sevebilecek miydim? Buna değecek birine rastlayacak mıydım? Birini böyle çok sevmeye değer miydi? Bir insan bütün hayatı boyunca ancak bir tek kişiyi çok sevebilir demişti babası Mike. Korktum. Birini böyle çok sevmekten çok korktum. Çok sevmek acı getiriyor besbelli. Babanı sustu, sesi kalınlaşmış, yağlanmamış kapı gibi gıcırdıyordu. Konuşmuştu sonunda. Evet, babamı ama ne? Babanı terk ediyorum Nilsu. En üstteki kitabın adı The Road Less Traveled'dı. Yani en az gidilen yol. Kapağını açtım, Selen'e ithaf edilmişti. To Selen with Love, Michael McClure. Yani Selen'e sevgilerle Michael McClure. Benim Mike, babamın Selen'ine kitap armağan etmişti demek. İçimi incecik bir alev yaladı geçti. Bütün sevdiğim erkekleri elimden mi alıyordu Selen? Nasıl yapıyordu bunu? İlk sayfayı merakla çevirdim. Birinci bölümün adı Sorunlar ve Sancı'ydı. Yaşam güçtür. Evet, yaşam güçtür. Ama bir kez bu gerçeği içtenlikle anlar ve kabul edersek, yaşam artık güç gelmeyecektir bize. Çünkü bir kez kabullenilen gerçek artık sorun olmaktan çıkar. Yaşam bir dizi sorunlar zinciridir. Bu sorunlara ağlamak, sızlamak mı, yoksa onları çözmek mi istiyorsunuz? Çocuklarımıza çözümler öğretmek istiyor muyuz? Dehşet içinde kalmıştım. Sanki bu kitabı Mike yazmıştı. Sanki benimle konuşuyordu ama kitabı Selen'e vermişti. Kitabın kapağına baktım. Yazan Amerikalı bir tıp doktoruydu. Disiplin, yaşam problemlerini çözmek için gereksindiğimiz araçların tümüdür. Disiplin olmadan hiçbir şeye çözüme kavuşturamayız. Ama tam ve bütün bir disiplinle. Yaşamı güç kılan aslında sorunlarla yüz yüze gelebilmek ve çözebilmek işleridir. Problemler içinde bunalımlar, keder, üzüntü, yalnızlık, suçluluk, pişmanlık, öfke, korku, endişe, umutsuzluk, duygusal işkence gibi duygular yaratır ve bu fiziksel bir sancıya yol açacak kadar ciddi bir durumdur.